Ayrım 35, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 467. Sıra sopada. Evet, muhalefetin o sıradaki en faal isimlerinden Yeni Ulus'un sahibi Nihat Erim'in çizdiği basın manzarası böyle. Bu çizimin o veya şu tarafı tartışılabilir, yanlış veya abartılı sayılabilir ama gerçek şu. 1950'lerin ilk yarısındaki basından asıl ve ağır şekilde şikayetçi olanlar muhalefet partileri. Basının büyük kısmının belirli nedenler dolayısıyla iktidara destek vermeye mecbur kaldığını söylüyorlar. Ama belli ki DP iktidarının başındakiler basından gelen o kadar büyük bir desteği de yeterli görmüyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. İstiyorlar ki geriye kalan birkaç gazetedeki iktidar eleştirileri de yapılmasın. Hürriyet gazetesinin yayını daha da kendilerinden yana olsun. Yeni Sabah gibi serbest kalmaya çalışan gazetelerin serbestliği sona ersin. Yeni Ulus gibi muhalefetin sözcülüğünü yapan gazetelerin de yelkenleri suya insin. Yani şu belli, çıkarmak istedikleri yeni kanun çoğunluktaki gazeteler için değil, azınlıkta kalan birkaç gazete için, onların gazetecileri, yazarları için. İspat hakkınız da yok. Gelelim o yeni kanunun içeriğine. Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'ın gerekçesini açıkladığı yeni kanunun. Meclisten çıktıktan sonra 6334 sıra numarasını alıp o numarayla anılacak olan kanunun. Hükümetin hazırladığı tasarının esaslarından biri, basın yoluyla kişilere hakaret veya zarar verme gibi hallerde dava açma görevinin savcılara verilmesiydi. Savcılar sadece devlet yetkililerine değil, herhangi bir vatandaşa yönelik yayınlarda da suç işlendiğini görürlerse, mağdurlara sorup izin almak kaydıyla dava açmakla görevli olacaklardı. Ve maddeler öyle maddelerdi ki iktidarın emrindeki bir savcı eğer isterse her gazetenin her yayını için dava açabilirdi. Maddelerdeki suç tariflerinin kapsamı o kadar genişti ki içine her şey sokulabilirdi. Birinci maddenin fıkralarından örnek verelim. Matbuat vasıtasıyla her ne surette olursa olsun itibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hususun isnat edilmesi. Hallerinde fail 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Yukarıda yazılı cürümler resmi sıfatı haiz olanlar için sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza 3'te 1'den yarıya kadar arttırılarak hükmolunur. Buna göre bir bakanın veya memurun veya bir sanayicinin, tüccarın veya herhangi bir kişinin yanlış gördüğünüz bir işini veya yasa dışı bir hareketini yazdınız mı, bunun onun itibarına, şöhretine veya servetine az veya çok zarar verdiği öne sürülebilir ama bunun öyle bir zararı olabilir diye o haber veya yazının yazılmasını önlemek doğru mudur? Diyelim ki bir bakanın adı bir yolsuzluk olayına karıştı. Elinizde bunun kesin belgeleri var. Bunu yazarsanız savcı sizin hakkınızda davayı açacak. Mahkemede o davayı görecek. Kanuna göre cezanız belli. Ve sizin mahkemede elinizdeki belgeleri gösterip yazdıklarım doğrudur deme hakkınız da yok. Çünkü başbakan, bakanlar ve belirli yüksek memurlar hakkındaki iddialarda o iddiaları ortaya koyanların ispat hakkı yok. Hükümet tasarısının yazılış şekline göre o sıradaki hukuki durum öyle. Bir içtihadı birleştirme kararı var, o kararı değiştirecek yeni bir yasal düzenleme yapılmadıkça karara uyulacak. Elinizde ne kadar kuvvetli deliller bulunursa bulunsun bunları mahkemeye sunup ben doğruları yazdım diyemeyeceksiniz. Doğruları da yazsanız hapis ve para cezalarını alıp oturacaksınız. Hakkındaki yolsuzluk iddialarını yazdığınız bakan ise meclis çoğunluğunun kararıyla bir soruşturma açılıp Yüce Divan'a sevk edilmezse, ki o sıralarda meclis soruşturması mekanizması hiç işletilmiyordu, o iddialardan kurtulmuş olacak, hapse giren siz olacaksınız. Mali itibarı sarsmak, heyecan uyandırmak. Kanunun birinci maddesindeki o fıkranın bakanlar ve yüksek memurlarla ilgili iddialarla uğraşan gazetecilere reva gördüğü akıbet buydu. Kanunun üçüncü maddesindeki suç tarifi daha da geneldi. Madde 3. Devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak veya ammenin, kamunun telaş ve heyecanını mucip olacak, yani heyecanına yol açacak, mahiyette yalan haber veya havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler, bir seneden 3 seneye kadar hapis ve 2500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Buradaki suç tarifindeki ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak ifadesi Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesindeki gibiydi. Ama ortada bir çelişki vardı. Hükümet o 161. maddenin şeklini ve öngördüğü cezaları beğenmediğini daha önce ilan etmişti. Meclisin hem de o günün sabahında görüştüğü tasarılar arasında yer alıp kabul edilen kısa bir yasa değişikliğiyle o maddede bazı değişiklikler yapmış, oradaki cezaları hafifletmişti. Bunu da kamuoyuna bir demokratik açılım gibi sunmuştu. Fakat şimdi aynı günün öğleden sonrasında görüşmeye açtığı tasarıda aynı tarife dayalı yeni bir suç oluşturmuştu. O suçu 161. maddede yaptığı değişiklikle indirdiği cezalardan daha ağır cezayla cezalandırıyordu. Burada da devletin siyasi ve mali itibarını sarsacak veya kamunun telaş ve heyecanını mucip olacak nitelikteki haberin ölçüsü ne olacaktı? O haberin yalan haber olmadığını ispat etmek nasıl mümkün olacaktı? Dış borçların önemli boyutlara ulaştığını yazsanız, hükümet bunun devletin mali itibarını sarstığını ve ayrıca yalan olduğunu ileri sürebilirdi. Ayrıca bunun gibi yorumlar o sıralarda da başka ülkelerin veya uluslararası kuruluşların raporlarında yer alıyor, yabancı ajanslarca da yayımlanıyordu. Onların haberini yazarsanız gene suç işlemiş sayılabilirdiniz. Kamunun telaş ve heyecanına yol açma suçunu işleme tehlikesi daha da fazlaydı. Meteoroloji kaynaklarına dayanarak yağmur bekleniyor, sel tehlikesi olabilir diye yazsanız ve o haber yanlış çıksa, ki o zamanki meteoroloji tahminlerinin yanlış çıkma ihtimali çok daha fazlaydı, bunun heyecanı mucip diye cezalandırılması mümkündü. Bugün bu varsayımlara karşı, canım hiç öyle şey olur mu denilmesi doğaldır. Ama o günlerde öyle ihtimallerin akla gelmesi için yeterli nedenler vardı. Daha sonraki yıllardaki gelişmeler sırasında öyle şey olmaz denilen birçok şeyin olur olabileceği görülecekti. Menderes bu kanun hükümetin cesaretini gösteriyor. Şimdi neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun layihası adını taşıyan o tasarının meclisteki görüşmelerine göz atalım. Mecliste Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'ın sunuş konuşmasıyla başlayan görüşmeler 2 gün sürdü. Ben o görüşmeleri izleyen gazeteciler arasındaydım. Oturumların büyük kısmında oradaydım. Görüşmelerin ana hatlarını hatırlıyorum. Ama bu bölümü yazarken o oturumların tutanaklarına da baktım. Bir özet yapayım. Muhalefet partileri sözcüleri tabii tasarıyı çeşitli açılardan eleştirdiler. CHP'den Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu, Mardin Milletvekili Kamil Boran ve Sinop Milletvekili Server Somuncuoğlu konuştular. Biraz önce özetlediğimiz soruları da sorarak tasarıyı hem zamanlama hem de içerik açısından eleştirdiler. Bunun basın hürriyetine çok sakıncalı bir şekilde yeni sınırlamalar getireceğini söylediler. Bu girişimin sadece basına değil demokrasiye indirilmiş büyük bir darbe olduğunu vurguladılar. Köylü Partisi adına Doktor Cezmi Türk konuştu, aynı kaygıları dile getirdi. Onlara Adalet Bakanı'ndan başka Adalet Komisyonu Başkanı Halil Özyörük ile Komisyon Sözcüsü Müfit Erkoyuncu cevap verdi. Başbakan Adnan Menderes de birkaç defa kürsüye gelip arkadaşlarının kanunla ilgili savunmalarına katkıda bulundu. Başbakan tasarının geliş zamanını seçime 2 ay kala böyle bir kanun çıkarılır mı diye eleştiren muhalefet hatiplerine karşı o kanunu çıkarmanın bir vazife haline geldiğini söyledi. Şöyle dedi. Şu anda içinde bulunduğumuz nokta bu kanunu getirmekte en hasbi olan bir zamana rastlamaktadır. Soldan bravo sesleri alkışlar. Onun için kanun zamanında getirilmemiş değildir. Fakat asıl medeni bir vecibeyi yerine getirme sırasını böyle bir zamana tesadüf ettirip muhalefetin hücumlarını üzerine çektirmektir ki bir hükümetin cesur hareketi, bir iktidarın cesur hareketi olarak karşılanmak lazım gelir. Başbakan'a göre bu bir hürriyetlerin sınırlanması konusu değil, şereflerin, haysiyetlerin ve namusların korunması konusuydu. Bir kısım gazeteler aradan geçen 4 yıl içinde hak ve hürriyetleri suistimal etmişlerdi. Bunlara karşı tedbir almak bir zaruret haline gelmişti. Matbuattan başkası murakabe edemez mi? İsmat hakkının da kullanılmadığı bir düzen içinde tasarının basının eleştirilerine büyük bir darbe vuracağı ve bir takım yolsuzlukların ortaya çıkmasını önleyeceği yolundaki görüşlere karşı da başbakan şöyle dedi. Muhterem arkadaşlar, bir gazete kalkacak, sanki vekillerin hükümetin icraatını murakabe edecek, yani denetleyecek, memlekette başka hiçbir imkan mevcut değildir ve devlet işlerinin iyi yürümesi hakkında yegane müdde-i umumi ve heyeti ithamiye, tek savcı ve suçlama kurulu olarak matbuata vazife verilmiş. Gazete yazacak, yazdıktan sonra istersen dava aç. Davayı açtın mı? İspat hakkıyla mahkemeye gideceksin. mahkeme neyi görecek? Bakanın vazifesinde inbias eden, yani ileri gelen herhangi bir suç iddiasının muhakemesini görecek. Menderes'e göre böyle bir şey kabul edilemezdi. Çünkü bakanlar hakkındaki suç iddialarının soruşturma usulleri başkaydı. O iddialara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin soruşturma kararı vermesi halinde ancak Divan-ı Ali, yani Yüce Divan bakardı. Yargıtay bu konuyla ilgili içtihadı birleştirme kararında bu kuralı göz önünde tutmuştu. Bakanlarla ilgili iddialar için ispat hakkı talebinin normal mahkemede yapılamayacağına karar vermişti. Ve bu karar başbakana göre doğruydu. Başbakan bu görüşünü şu cümleyle tamamladı: "Mahkemeleri Divan-ı Ali, yani Yüce Divan haline getirmemek için bu içtihadın kabul edilmesi zaruriydi." Sizin döneminiz, bizim dönemimiz tartışması. Bakanlar için ispat hakkı kullanılamamasını savunan Menderes, basında memurlar hakkında yayımlanan iddialarla ilgili olarak da şunları söyledi: "Vaziyet şöyle tasavvur ediliyor. Bir memur herhangi bir fiili harekette bulunacaktır ve bunun hiçbir surette murakabe imkanı mevcut değildir. Tek vasıta olarak matbuat, yani basın sütunları kalmış ve orada murakabe edilecek. Öyle midir? Memurun amiri vardır, amirin de amiri vardır, adliye vardır, milletvekilleri vardır, Büyük Millet Meclisi vardır. Büyük Millet Meclisi'ne anayasanın tesis ettiği şikayet hakkı vardır, türlü haklar mevcuttur." Menderes tasarının getirdiği yeni basın düzeninin savunmasını yaptıktan sonra CHP'ye "sizin döneminizde de basın nasıldı?" diye sorup tek parti dönemindeki Takrir-i Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu gibi mevzuatı hatırlattı. Bunlara CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu ve Avni Doğan cevap verdi. Ülkeyi o dönemden demokrasi dönemine getiren partinin CHP olduğunu söylediler. "Sizin yaptığınız ise demokrasiye tahammül edememektir," dediler. Başbakan bölükbaşıya laf atınca, "Bu sizin döneminiz, bizim dönemimiz tartışması hayli uzun sürdü. Millet Partisi'nin kapatılmasından sonra CMP'nin kurucuları arasına katılan Osman Bölükbaşı'ya o tartışma devam ederken söz sırası gelmemişti. Bölükbaşı tartışmaya yerinden müdahalelerle katılmaya çalışıyordu. Bir müdahalesi sırasında başbakan ona laf attı. O da yerinden cevap verdi. Lafın nedeni o sırada seçim hazırlığı yapmaya çalışan CHP ile CMP'nin bir işbirliği içine girip ortak liste çıkarmak istedikleri yolundaki haberlerdi. Bunda gerçek payı vardı. Millet Partisi'nin kapatılmasından sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi kurulurken iki parti arasında bir seçim işbirliğinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda gayri resmi temaslar yapılmıştı. Bunlar bir sonuca bağlanamayacak gibi görünüyordu ama devam ediyordu. Menderes kürsüde konuşurken bu konuya değinmişti. Bölükbaşı buna yerinden müdahale ederek cevap vermişti. Tartışma tutanakları şu şekilde geçmişti: Başvekil Adnan Menderes devamlı, "Demokrasinin temel şartı serbest seçimlerdir. Telaşları nedir? Bu iki parti suya düşmüş gibi neden birbirlerine sarılıyorlar?" Soldan gülüşmeler. "Memleket dehşet içinde," diyorlar. "Şu seçimlerde sizlerle beraber olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım," diyorlar. Osman Bölükbaşı Kırşehir, "Menderes, bu mevzuda çok dertlisin. Bir kanun çıkar da işbirliğine mani ol, rahat et." Başvekil Adnan Menderes devamla, "Muhterem arkadaşlarım, niçin bu fevkalade tedbirleri istemeye lüzum görüyorlar? Niçin kitapsızlar gibi kitaplarını bir tarafa bırakarak seçimlerde adeta koalisyon listesi vücuda getirmek istiyorlar? Bunun sebebi ikidir. Bir, tek başına Demokrat Parti ile karşı karşıya gelemeyeceklerinin bir ifadesidir, itirafıdır. İki, Türk milletinin normal seçimlerle neticeyi isabetle tayin edeceğine dair şüphe beslemiş olmaları. Bu ya muvaffakiyet ümidine tamamıyla veda edilmiş olmasının veyahut da milletin reyinin tecellisinde isabet olamayacağına inanılmış bulunmasının neticesi olarak kabul edilmek lazım gelir. Muhterem arkadaşlar, yeni çıkan partiyi Allah uzun ömürlü etsin." Osman Bölükbaşı Kırşehir, "Duanı istemiyoruz, Allah himmetinden korusun." Başvekil Adnan Menderes devamla, "Elbette biliyorsunuz ki bu parti eskisinin bir devamından ibarettir. Eskisinin sebebi vücudu ise muvazaa iddiasıydı. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında muvazaa vardır demekten azıtarak parti kurmaya kadar gidildi. Ve bu parti 1950 senesi seçim gününe kadar Demokrat Parti'yi kötülemek için Halk Partisi ile muvazaa halindedir iddiasını bütün sathı vatana yaymakla bir an için durup dinlenmedi." Osman Bölükbaşı Kırşehir, Bana da konuşmak imkanını lütfediniz. Erkeklik budur. Konuşacağım, sana cevap vereceğim. Hepsine cevap vereceğim. Başvekil Adnan Menderes devamla. Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan Halk Partisi öteden biri savunduğu inkılapçı fikirlerin elinde tuttuğu rayiyet-i inkılabın düşmanı olarak daima gösterdiği bir partiyle Osman Bölükbaşı Kırşehir yeni kurulmuş bir partiyi itham edemezsin. Adnan Menderes devamla. Bölükbaşı, sözümü kesme. Osman Bölükbaşı devamla. İrticanın hamisi sensin. Necip Fazıl'ı koruyan ve besleyen adam sensin. Soldan sus sesleri, gürültüler. Adnan Menderes devamla. Ne diyelim, şimdi düne kadar inkılap aleyhtarı olmakla itham olunan, hatta bizim partimize bu noktada mutedildir ve tam makul ve matlup olan hattın üzerindedir, bizi dahi inkılap aleyhtarı gösterir ve bu silahı bize karşı kullanırlarken ve bu hücumu inkılap esaslarına riayet etmediğiniz noktasından yaparlarken, ondan çok ileri gitmiş olan bir başka teşekkülün bir parti oyunu olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmesi hakikaten demokratik ananelerimizde iyi bir örnek teşkil etmeyecektir. Adı neşir yoluyla ve radyo ile diye başlayan kanun tasarısının meclisteki görüşülmesi, böylece kanunun basın özgürlüğü ile ilgili boyutlarını da aşıp partiler arası genel tartışmaları da kapsayan bir genişlik kazandı ve 3 gün sürdü. Tartışmalara CHP Genel Başkanı İsmet İnönü katılmamıştı. Osman Bölükbaşı'na ise söz sırası gelmemişti. Çünkü yeni parti mecliste grup kurup ayrıcalıklı söz alma hakkını kazanamamıştı. Bölükbaşı grup sözcüsü olmayan milletvekilleri gibi söz almak için sıraya girip beklemek durumundaydı. Bölükbaşı'dan Menderesli cevap. Söz sırası ona ancak tasarının tüm üzerindeki görüşmeler bitip maddelere geçildikten sonra geldi. O da birinci madde üzerine konuşmak için kürsüye çıktı ve Menderes'e ilginç bir cevap verdi. Cevabını önündeki kağıtlardan metinler okuyarak veriyordu. Okuduğu metinler ise Adnan Menderes'in konuşmalarıydı. Konusu basın özgürlüğüydü. Ama tahmin edileceği gibi metindeki sözleri Menderes, DP'nin muhalefette olduğu dönemde söylemişti. O sözlerin bir bölümünü Bölükbaşı'nın konuşmasının tutanaklarından alarak verelim. Şimdi tenkitlerimizin anlaşılması bakımından faydalı olacak, görüşlerinizi aydınlatacak olan Başbakan'ın mütalaalarından bazı satırlar okuyacağım. Sene 1946, Matbuat Kanunu'nun tadili için Recep Peker bir tasarı getirmiş bulunuyor. O zaman Adnan Menderes'i bugünkü muhalefetin ruhu ile bu kürsüde kükrer olarak görüyoruz. Menderes diyor ki, anayasanın sarih manası ortadayken devlet ve millet menfaatleri tabirleri gibi seyyal ve her yana çekilmeye müsait subjektif ölçülerle hareket etmeyi doğru bulmamaktayız. Menderes diyor ki, milletleri koyun sürüleri halinde ölüme götüren son zamanların tanınmış sergerdeleri bütün kuvvet ve meşruiyetlerini devlet ve millet menfaatlerine hizmet ediyor olmak iddiasından almışlardır. Tekrar arz ediyorum, millet ve memleket menfaatlerinin icabı her şeyden önce anayasanın ruh ve manasına sadık kalmaktır. Başka türlü olursa muhtelif görüş zaviyelerine göre değişen umumi ve seyyal tabirlerin mana ve hudutlarını herkes kendi bildiği gibi çizer. Menderes diyor ki, arkadaşlar, Türkiye'de basını hükümete taraftar ve muhalif olarak iki gruba ayırabiliriz. Bu itibarla basın kül olarak mütalaa olunamaz. Basının devlet ve millet menfaatlerine hadim olup olmadığı bahsini edenlere sorsam, devlet ve millet menfaatlerine hadim olmayan ve yıkıcı bir kuvvet saltanatı istidadını gösteren gazeteler hangileridir? Şüphesiz ki muhalif gazeteleri gösterecekler. Yine bu yurtta yaşayan milyonlar ve milyonlarca vatandaşa sorarsanız bunun aksini söyleyeceklerdir. Açık hakikat şudur ki, vatandaş hürriyetine saygı göstermek, millet ve devlet menfaatlerine hadim olmak gibi tabirler altında hükümete muhalefet etmekte olan gazeteler dize getirilmek istenmektedir. Bölükbaşı Başbakan Adnan Menderes'in 1946 yılında dönemin hükümetini eleştirirken söylediği sözleri okurken arada bir kendi yorumlarını da yapıyordu. Hükümete muhalefet eden gazeteler dize getirilmek isteniyor cümlesini okuduktan sonra önündeki kağıtlardan başını kaldırıp milletvekillerine bakarak yorumunu bildiriyordu. Tıpkı bugünkü tasarıdaki gibi. Sonra da okumaya devam ediyordu şöyle. Menderes'in güzel sözlerinden bazı parçalar daha okuyacağım. Matbuat ancak demokratik şartlar altında süratle gelişebilir. Matbuatın gelişmesi için maddi manevi her yardımı yapmak, fikir ve irfan hayatımız bakımından gayet ehemmiyetli bir vazife iken, şimdi de bilakis yeni yeni tehdit edici hükümlerle onun karşısına çıkmaktayız. Vatandaş hürriyetine saygı parolası altında matbuat hürriyetini tahdide giderken unutuyoruz ki matbuat hürriyeti sadece birkaç yüz gazetecinin hürriyeti değildir. Matbuat hürriyeti bütün millet fertlerinin malı olan bir hürriyettir. Matbuat hürriyetinin daraltılması ve kaldırılması halinde milletin bütün fertleri kendi hürriyetlerinden mahrum edilmiş olduklarını hissederler. Bunun arkasından da Bölükbaşı'nın şu yorumu geçiyordu. Görülüyor ki arkadaşlar basın hürriyeti hakkında ancak bu kadar güzel kaside yazılabilir. Fakat bu kasidenin o günkü aşıkları, müdafaa ettikleri en aziz fikirleri, bugün sokak ortasında evladını tek başına terk eden duygusuz bir ana gibi yüzüstü bırakıyorlar. Ve buraya bir kanun tasarısını seçim mücadelesinin başladığı bir sırada getiriyorlar. Osman Bölükbaşı'nın konuşması içindeki Menderes konuşmalarını mecliste okunduğu 8 Mart 1954 gününde milletvekili sıralarının masalarında neşir yoluyla ve radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun layihasının metni vardı. Metinde ammenin heyecanını mucip olacak, halkın devlete karşı beslediği itimat ve emniyeti sarsabilecek mahiyetteki haberlerden söz ediliyordu ve onlara verilecek ağır cezalar bildiriliyordu. Bölükbaşı'nın okuduğu metinlerde de 1946 yılındaki Menderes'in söylediği şu cümleler yer alıyordu. Halkın huzurunu bozarak heyecana düşürmek ve devlet kuvvetlerinden herhangi birine karşı halkın güvenini bozacak mahiyette olmak, 1 ve 5 senelik cezalarla karşılanan memnu fiiller için suç unsuru olarak gösterilmektedir. Bunların ne kadar seyyal, yani her yere çekilebilir ve ölçüye gelmez tabirler olduğu meydandadır. Bir meclis seçmekle demokrasi olmaz. Ve son olarak 1950'li yıllarda artık demokrasinin tek dayanağının sadece seçim olduğunu söyleyen Menderes'in 1946 yılındaki şu ifadesi. Bir meclis seçmek ve hatta bu mecliste bir miktar muhalif milletvekili bulundurmakla demokratik bir idare teessüs etmiş olmaz. Demokrasi teminatlar rejimidir. Anayasanın vatandaşlara verdiği hak ve hürriyetler teminat altında bulunmadıkça memlekette demokrasiden, hak ve hürriyetten bahsetmeye imkan yoktur. Vatandaş hak ve hürriyetlerinden olmakla beraber diğer vatandaş hak ve hürriyetlerine teminat teşkil eden matbuat hürriyetine yöneltilen bu tasarının geri alınmasını arz ve teklif etmek mecburiyetindeyiz. Bölükbaşı kürsüden bakınız arkadaşlar ne buyuruyor deyip bu cümleleri okuduktan sonra buna şu sözleri ekledi. Şimdi ben de aynı mucip sebeple, yani gerekçeyle, bir takrir, yani önerge hazırlayacağım. Tasarının reddi için hazırlayacağım bu takriri, dünkü fikirlerini de hatırlatarak başbakanın da imzalamasını rica edeceğim. Meclisteki milletvekillerinin Osman Bölükbaşı'nın konuşmasının, Menderes'in eski konuşmalarını içeren bölümlerini, başlangıçtaki bir iki müdahale hariç, hiç ses çıkarmadan ve dikkatle dinlediklerini ben de hatırlıyorum. Bu zaten görüşme tutanaklarından da belli. O gün o saatte mecliste bulunanlar arasında Başbakan Menderes yoktu. Olsaydı belki o bunlara karşı bir şeyler söylerdi. Bölükbaşı ile sık sık karşılıklı müdahale haline geçerlerdi. Ama belki onun da salonda bulunmamasının etkisiyle Bölükbaşı o gün Demokrat Partililerin de sessizlik içinde dinledikleri bir konuşma yapabilmişti. O sessizliğin içinden bir süre sonra günün konusunu oluşturan basın hukuku ve ispat hakkı ile ilgili bir siyasi hareket Demokrat Parti'nin içinden başlayacaktı. Tabii 2 Mayıs'taki genel seçimden sonra. Küfür sizinkilerin işi. Bölükbaşı konuşmasının Menderes'in sözleriyle ilgili bölümünü bitirdikten sonra kanun tasarısının içeriği üzerinde durdu. O arada şeref ve haysiyetlere tecavüz etmekle suçlanabilecek gazetelerin asıl Demokrat Parti'yi destekleyen gazete ve dergiler arasında aranması gerektiğini söyledi. Müdahaleler o zaman başladı. Bölükbaşı o gazete ve dergilerden bazılarının isimlerini de verdi. Köylü Gazetesi, Atom Gazetesi ve Büyük Doğu. Bazı küfürlü cümleler okudu ve hükümete sordu. Memlekette şeref ve haysiyetlere devletin hazinesinden beslediği adamlar taarruz ederken, yani saldırırken, bugün burada bu hassasiyeti gösteren hükümet neredeydi? Sonuç olarak da şu görüşünü dile getirdi. Bu kanun tasarısı ve bunun birinci maddesi haysiyetleri masun, yani dokunulmaz bulundurmak için getirilmiyor arkadaşlar. Seçimlerde muhalif matbuatı dize getirmek, beslemelere ise tek taraflı himaye temin etmek için getiriliyor. Gürültüler. Gazete sahiplerine ağır para cezaları. Bölük başından sonra kanun tasarısının maddeleri üzerinde daha pek çok kişi konuştu. Maddeler üzerindeki tartışmalardan biri basın yoluyla işlenen suçlarda gazete sahibinin sorumluluğuydu. Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiğinden hemen sonra çıkardığı basın kanununa göre gazete sahipleri gazetenin yazarlarının, muhabirlerinin, yazı işleri müdürlerinin yaptıkları yayınlardan ceza sorumluluğu altında tutulamazdı. Gazete sahibinin ceza sorumluluğu tek parti döneminden kalma basın kanununda varken DP iktidarınca basın özgürlüğü daraltılıyor diye kaldırılmıştı. Menderes hükümetinin meclisten geçirdiği 1950 kanununa göre sorumluluk artık sadece suç oluşturduğu iddia edilen yazıyı, haberi, kim yazmış, başlığı kim atmışsa ona ve gazetede yayınlanan tüm yayınları okuduğu ve onayladığı varsayılan sorumlu yazı işleri müdürüne aitti. 1950'deki kanunlardan gazete sahibinin sorumlular arasından çıkarılmasının gerekçesi şuydu. Yazar veya muhabir ile yazı işleri müdürü suç işlememeye zaten yeteri kadar dikkat etmek durumundadırlar. Çünkü işlenen suç dolayısıyla cezaevine gireceklerdir, para cezası ödeyeceklerdir. Onların dikkatinin dozu fazla kaçarsa bu sakıncalı bir otosansürün yolunu açar. Gazetecilerin kendi kendilerini aşırı derecede sansür etmeleri sonucunu verir. Hükümetlerin ve kamusal hayatta görevli diğer kişilerin gerektiği gibi eleştirilmesi olanağı azalır. Gazete sahibinin de gazetenin o iki sorumlusuna eklenmesi, o otosansürün çok daha sakıncalı hale gelmesine yol açar. Gazete sahibi ayrıca her gün her saatte gazeteye girecek yazıları, haberleri, başlıkları kontrol edecek durumda değildir. İşlenecek bir suçun faillerinden başka bir de onun cezalandırılmasının hukuka ve mantığa uyan bir tarafı yoktur. Gazete sahiplerinin sorumluluğu hakkında DP iktidarının 1950'deki düşüncesi böyleydi. Ama o düşünce 4 yıl sonra tamamen değişmişti. Neşir yoluyla ve radyo ile işlenen bazı cürümler hakkında kanun layihasına, Adalet Komisyonu'ndaki çalışmalar sırasında şöyle bir hüküm konulmuştu. Gazete sahibi suçu işleyen yazar veya muhabir ve yazı işleri müdürü gibi hapis cezasına çarptırılmayacaktı ama onlara verilen para cezasının 5 mislini ödemeye mahkum olacaktı. Kanunun yazarlara, muhabirlere, yayımlardan sorumlu yazı işleri müdürlerine getirdiği para cezaları da az değildi. Bunun 5 misli o günkü koşullar altında gazete sahibinin durumunu sarsabilecek önemli bir yekün tutardı. Hele bir gazetede birden fazla basın suçu işlenmesi halinde bunun gazete sahibine yükleyeceği yük gazetenin mali durumunu önemli ölçüde sarsabilirdi. Bunun ilginç örnekleri ileride görülecekti. Baldırı çıplaklar. Tasarının meclisteki görüşülmesi sırasında muhalefetin konuyla ilgili eleştirilerine Adalet Komisyonu Başkanı Halil Özyörük cevap verdi, şunları söyledi. Bu hükmün sebebi sevki şudur. Gazete sahibi perde arkasından hareket etmektedir. Ortada bir müdür-i mesul, yani sorumlu müdür vardır, baldırı çıplak bir adamdır. Evet, mahkeme hükmünü verir, cezaen mesuldür der, fakat bunun mali mesuliyete hiçbir zaman muhatap olmasına imkan yoktur. Neyini alacaksın o adamın? Ortada bu suçu sevk ve idare eden gazete sahibi durup dururken ve bu vaziyet meydandayken onu cezadan tamamen vareste tutup müdür-i mesule yüklenmek keyfiyeti gerçekçi değildir. Hükümetin esbab-ı mucibe layihasında, kezalik komisyonun esbab-ı mucibe mazbatasında bunlar izah edilmiştir. Özyörük'ün konuşmasındaki baldırı çıplak sözü muhalefet sıralarından tepkilere yol açtı. Özyörük bunu şu şekilde düzeltti. Efendim, biraz evvelki maruzatım arasında nasılsa bir sürçülisan olarak gazete mesul müdürü için baldırı çıplak demiştim. Bundan kastım parasız ve züğürt olduğunu belirtmektir, tasih ediyorum, itizar ederim. Sonuçta muhalefetin itirazlarına rağmen o hüküm de kabul edildi. Radyodaki konuşmalar. Radyo yayınlarındaki durum da ilginçti. Tasarıda seçim öncesinde partilerin radyoyla yapacağı propaganda konuşmalarında suç unsuru bulunması halinde onun sorumluluğunun konuşmayı yapanla birlikte radyoda o konuyla ilgili memura da ait olması öngörülmüştü. Muhalefete göre bu, partilerin radyodaki konuşmalarının bir devlet memuru tarafından kontrol edilmesi ve sansürlenebilmesi anlamına geliyordu. Söz alan hatipler bunu da eleştirdiler. O arada devlet radyosunun artık tamamen iktidarın sözcüsü haline geldiğini, muhalefetin konuşmalarına, haberlerine hiç ama hiç yer verilmediğini, bunun da demokrasiyle bağdaşır yanı olmadığını söylediler. Bu duruma ek olarak bir de muhalefet partilerinin seçim sırasında yapacağı 4-5 konuşmada memurların sansürü altına sokulursa radyodaki tek demokrasi kırıntısının da yok olacağını ifade ettiler. Tartışmalar sonunda radyodaki memurun sorumluluğu ile ilgili hükmün iktidar açısından da sakıncalı olabileceği görüldü ve o hüküm metinden çıkarıldı. Başka küçük değişikliklerden sonra kanunun tüm maddeleri kabul edildi. Kanun Cumhurbaşkanı Bayar'ın Amerika'dan dönüşünden sonra onaylandı. 17 Mart 1954 günü yürürlüğe girdi. Numarası 6334'tü. Biz o numarayı kısa zamanda ezberledik. Metnin bizi ilgilendiren tüm ayrıntılarını da. Bu 1956 Haziran'ına kadar o gün yürürlüğe giren şekliyle uygulanacak, basını büyük bir baskı altında tutacaktı. 1950 Haziran'ından sonra ise o baskı yeni bir kanun değişikliğiyle daha da şiddetlendirilecekti. Buna genel basın kanununda yapılacak kapsamlı değişiklikler de eklenince iktidarın istediği basın rejimi veya basını sindirme rejimi daha da geliştirilmiş olacaktı. Ama onunla da yetinilmeyecekti. 1956'dan sonra da aynı gidiş devam edecekti. Muhalefet gibi basına karşı da o sıralarda henüz akla bile gelmeyen yeni yeni tedbirler eklenecekti. Burada bu gidişin ilk önemli aşaması olan 6334 sayılı kanunun tam metnini de yayımlamak faydalı olacaktır. Bazı yerlerine kanunun niteliğini ve görüşülmesini anlatırken değinmiştik. Tümü ise resmi gazetedeki metniyle şöyleydi. Neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun. Resmi gazete ile ilan. 17-3-1954 sayı 8660, No 6334, kabul tarihi 9 Mart 1954. Madde 1, matbuat vasıtasıyla her ne suretle olursa olsun, 1. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunulması. 2. İtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hususun isnat edilmesi. 3. Rıza hilafına hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması. 4. Yukarıdaki hal ve suretlerle tecavüz, hakaret, isnat veya teşhire maruz bırakılacağından bahisle tehditte bulunulması. Hallerinde fail 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1000 liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Yukarıda yazılı cürümler resmi sıfatı haiz olanlar aleyhinde sıfat veya hizmetlerinden dolayı işlendiğinde cürme mürettep olan ceza 3'te 1'den yarıya kadar arttırılarak hükmolunur. Madde 2. 1. maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icrası şikayete bağlı değildir. Ancak Cumhuriyet Müddei Umumisi tahkikata başlamazdan evvel mağdurun yazılı muvafakatini alır. Hüküm katileşinceye kadar bu muvafakatin geri alınması halinde hukuki amme davası sükut eder. Resen takibi müstelzim olan veya takibi izin, muvafakat, talep veya müracaata tabi bulunan hakaret, sövme, tezzil, tezyif veya edep ve hürmete münafi hareket suçları hakkında bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik edilmez. Madde 3. Devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak veya ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak mahiyette yalan haber veya havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 2500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Madde 4. Bu kanunun 1. ve 3. maddelerinde yazılı cürümlerin tekerrürü halinde cezalar bir misli arttırılarak hükmolunur. Madde 5. Bu kanunda yazılı cürümlerden dolayı suçlular hakkında tayin olunacak ağır para cezasının 5 mislinin ister hakiki ister hükmî şahıs olsun menkute sahibinden veya cezaen mesul edilmeyen hallerde naşirden tahsilini de mahkemece hükmolunur. Bu para cezası amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı kanun hükümlerine tevfikan tahsil ve infaz edilir ve tekerrüre de esas olamaz. Madde 6. 1. ve 3. maddelerde yazılı cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledilmesi hallerinde failler hakkında bu kanun hükümleri tatbik edilir. Madde 7. Bu kanun neşri tarihinde mehriyete girer. Kanundan sonrası. Bu kanunun çıkmasından sonra ne oldu? İktidar o vakte kadar uyguladığı havuç ve sopa metotlarının sopa bölümünü daha da geliştirdi ve hızlandırdı. Gazetecilerle ilgili eskiden kalma davalar zaten vardı. Bugünkü 301. maddenin metnine yakın olan o zamanki 159. maddeye ve bu bölümde değindiğimiz 161. maddeye göre açılan davalardan bazıları beraatle sonuçlanmıştı. Fali Rıfkı Atay hakkında açılan ünlü çetecilik davası gibi ama bazıları devam ediyordu. Hükümetin savcılar ve hakimleri etkileme gücü zaten az değildi. O güç seçimden hemen sonra çıkarılacak olan, daha sonraki bölümde değineceğimiz re'sen emekliye ayırma kanunuyla daha da artacaktı. 6334 sayılı kanun çıktıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun 159 ve 161. maddelerine göre açılan ve devam eden davalara 6334 davaları eklenecekti. Basında hakkında çoğu mahkumiyetle sonuçlanan dava açılmamış yazı işleri müdürü neredeyse kalmayacaktı. Daha sonra ben de onlar arasına katılacaktım. Bu dalganın 1954 yılındaki ilk mahkumları arasında Ulus'un, daha sonra da Yeni Ulus'un, sonra Halkçı'nın baş yazarı, o zaman 79 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın vardı. 26 ay 20 gün hapse ve 444 bin lira hapis cezasına mahkum oldu. Mahkum olduğu para cezasının 5 misli de Yeni Ulus'un, sonra Halkçı'nın sahibi Nihat Erim'e verildi. O da diğer unsurlarıyla birlikte 25 bin lira kadar bir ceza ödeyecekti. Bunu bir süre sonra Metin Toker'in mahkumiyeti 9 ay 10 gün hapis ve 333 bin lira para cezası izleyecekti. Toker daha sonra bir kere daha mahkum olacaktı. Ve sonraki yıllarda, hele 1956'daki şiddetlendirici yasalar çıktıktan sonra, daha pek çok gazeteci aynı kaderi paylaşacaktı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 484.